Ayrım 52.
İnsan zihninin hayal edebileceği en yakışıklı, en alımlı delikanlıyı işaret etti. Yaşı görünüşe bakılırsa 20'den azdı. Amiral sordu. Şuursuz köpek, kaçamayacağını anladığın halde askerlerimi niye öldürdün? Amiral gemisine böyle mi saygı gösterilir? Pervasızlığın cesaret olmadığını bilmiyor musun? Umudu az olan insan cüretkar olabilir ama pervasız olamaz. Reis cevap verecekti ama amiral o sırada dinleyemedi. Çünkü kadırgaya çıkmakta olan genel valiyi karşılamaya koştu. Genel vali ile birlikte birkaç hizmetkarı ve şehirden bazı insanlar da gelmişti. Başarılı bir avdı sayın amiral, dedi genel vali. Ne kadar başarılı olduğunu ekselansları birazdan şu serene asılı olarak görecek, dedi amiral. Ne demek istiyorsunuz, dedi genel vali. Her türlü kanuna ve savaş kurallarına karşı gelerek haksız yere bu kadırgaların en iyi askerlerinden ikisini öldürdüler, dedi amiral. Ben de esir aldıklarımın hepsini, en başta da pergendenin reisi olan bu delikanlıyı asmaya yemin ettim. Elleri bağlanmış, halat boynuna geçirilmiş, ölümü bekleyen genci gösterdi. Genel vali baktı. Bunca güzellik, zerafet ve tevazu karşısında, güzelliği o anda tavsiye mektubu yerine geçerek onu ölümden kurtarmak istedi ve sordu. Reis, aslen Türk müsün, Magripli misin yoksa dönme misin? Aslen ne Türk'üm, ne Magripli, ne de dönme, dedi delikanlı İspanyolca. Öyleyse nesin, dedi genel vali. Hristiyan bir kadınım, dedi delikanlı. Hem kadın, hem Hristiyan, hem bu kılıkta, hem de bu durumda ha? Şaşılacak şey, pek inanılır gibi değil. Zat-ı alilerinize yalvarırım, dedi delikanlı. Asılmamı biraz erteleyin. İntikamınızı sizlere hayatımı anlatmama yetecek kadar bir süre geciktirmekle bir şey kaybetmiş olmazsınız. Bu sözler karşısında yumuşamayacak, elemli, dertli delikanlının söyleyeceklerini dinlemeyi reddedecek kadar katı bir yürek olabilir miydi? Amiral ne istiyorsa anlatmasını ama affedilmez suçunun cezasından kurtulmayı beklememesini söyledi. Delikanlı bu müsaadeyle anlatmaya başladı. Ben son zamanlarda üzerine sayısız felaketlerin yağdığı ihtiyatsız ve bahtsız ırktanım, Morisco bir anne babanın çocuğuyum. Soyumdan olanların uğradığı facia sırasında dayımla yengem beni Berberistan'a götürdüler. Hristiyan olduğumu söylemem hiç fayda etmedi. Gerçekten de öyleyim, hem de sahte, görünüşte Hristiyanlardan değil, gerçek ve Katolik Hristiyanım. Sefil sürgünümüzden sorumlu görevlilere bu gerçeği söylememin yararı olmadı. Dayımlar da inanmadılar. Yalan söylediğimi, doğduğum topraklarda kalabilmek için bahane uydurduğumu sandılar ve istemeye istemeye zorla yanlarında götürdüler. Annem Hristiyandı, babam da akıllı bir Hristiyandı. Katolik dinini anne sütüyle emdim. Ahlaklı yetiştirildim. Bildiğim kadarıyla ne sözlerimle, ne hal ve tavrımla Morisca olduğuma dair bir işaret vermedim. Bu faziletlerimle birlikte, ki ben öyle olduklarını düşünüyorum, güzelliğim de zamanla gelişti, eğer bana güzel denilebilirse. Oldukça kapalı bir hayat sürdüğüm halde, komşu köyün senyörünün varisi ve büyük oğlu olan Don Gaspar Gregorio adında bir soylu delikanlı beni görme fırsatı buldu. Beni nasıl gördüğünü, nasıl konuştuğumuzu, benim için nasıl yanıp tutuştuğunu, benim ona gönlümü nasıl kaptırdığımı anlatmaya kalksam çok uzun sürer. Hele beni tehdit eden bu acımasız halatın dilimle boğazım arasında gerilivereceğinden korktuğum şu sırada. Bu yüzden sadece biz sürgüne giderken Don Gregorio'nun nasıl bana eşlik etmeye çalıştığını anlatacağım. Başka köylerden yola çıkan Moriscoların arasına karıştı. Dilimizi çok iyi biliyordu. Seyahat sırasında beni yanlarında götüren dayımlarla dost oldu. Babamsa ileri görüşlü ve akıllı bir insan olduğundan sürgün kararını duyar duymaz köyden ayrılmış ve yabancı krallıklarda bize kucak açacak bir yer aramaya gitmişti. Sadece benim bildiğim bir yerde gömülü olarak çok sayıda inci ve değerli mücevher, ayrıca altın paralar bırakmıştı giderken. Bana kendisi dönmeden bizi memleketten sürecek olurlarsa bıraktığı servete kesinlikle dokunmamamı sıkıca tembihlemişti. Ben de dediğini yaptım. Dediğim gibi dayımlar başka akraba ve dostlarla birlikte Berberistan'a gittik. Yerleşmek üzere seçtiğimiz Cezayir bizim için cehennemden farksız oldu. Cezayir Beylerbeyi güzelliğimi ve zenginliğimle ilgili söylentileri duydu. Bu bir bakıma benim lehime oldu. Beni huzuruna çağırdı. İspanya'nın neresinden geldiğimi, ne kadar para ve mücevher getirdiğimi sordu. Nereli olduğumu ve bütün mücevherlerimle paralarımın orada gömülü kaldığını ama kendim gidersem kolaylıkla alıp getirebileceğimi söyledim. Bütün bunları söylerken hırsının değil güzelliğimin gözlerini kör etmesinden korkuyordum. O benimle görüştüğü sırada kendisine akla hayale gelebilecek en yakışıklı, en alımlı delikanlının da benimle birlikte geldiğini söylediler. Don Gaspar Gregorio'dan söz ettiklerini hemen anladım. Çünkü yakışıklılığı kelimelere sığmaz. Don Gregorio'nun karşı karşıya bulunduğu tehlike beni telaşa düşürdü. Çünkü barbar Türkler arasında yakışıklı bir delikanlı, en güzel kadından bile daha fazla rağbet görür. Beylerbeyi delikanlının derhal huzuruna getirilmesini emretti ve delikanlı hakkında söylenenlerin doğru olup olmadığını sordu bana. Ben de bunun üzerine adeta Tanrı'dan gelen bir ilhamla doğru olduğunu ama sözü edilen kişinin aslında erkek değil, benim gibi bir kadın olduğunu söyledim. Gidip kendisine aslına uygun şekilde giydirmeme izin vermesi için yalvardım. Böylece güzelliği iyice ortaya çıkar, kendisi de huzurunda daha az utanırdı. Beni memnuniyetle gönderdi. Benim gizli hazineyi almak için İspanya'ya nasıl gideceğimi, ertesi gün konuşacağımızı söyledi. Don Gaspar'la konuşup erkek olduğunu belli etmesinin ne kadar tehlikeli olacağını anlattım. Kendisini Magripli bir kadın gibi giydirip aynı gün öğleden sonra Beylerbeyi'nin huzuruna çıkardım. Beylerbeyi kendisini görünce hayran kaldı ve onu padişaha hediye etmek üzere alakoymaya karar verdi. Kendi hareminde bir tehlikeye maruz kalmasından korktuğu ve kendisine de güvenemediği için onu soylu Magripli hanımların evine gönderip ihtimamla bakılmasını emretti. Derhal alıp götürdüler. İkimizin neler hissettiğini, ben de onu sevdiğimi inkar edemem çünkü, ayrılığın ne olduğunu bilen aşıkların hayal gücüne bırakıyorum. Beylerbeyi sonra benim bu pergendeyle İspanya'ya dönmeme ve iki Türk'ün de bana eşlik etmesine karar verdi. Sizin askerlerinizi öldürenler işte onlardı. Bu İspanyol dönme de benimle geldi diyerek ilk konuşan adamı gösterdi. Ben onun gizli bir Hristiyan olduğunu ve Berberistan'a dönmekten çok İspanya'da kalma isteğiyle geldiğini kesin olarak biliyorum. Pergende'deki diğer tayfalar, kürek çekmekten başka bir işe yaramayan Magripliler ve Türkler. Aldıkları talimata göre beni ve bu dönmeyi İspanya sahillerine varır varmaz yanımızda getirdiğimiz Hristiyan kıyafetleriyle karaya çıkarmaları gerektiği halde, bu iki haris ve küstah Türk emirlere karşı geldiler. Önce bu sahili tarayıp mümkünse bir yağma yapmak istediler. Bizi önceden karaya çıkarırlarsa başımıza bir şey gelir, pergendenin denizde olduğunu açık ederiz, kıyıda olabilecek kadırgalara yakalanırlar diye korktular. Dün gece bu sahili gördük. Dört kadırgadan haberimiz olmadan görüldük ve bunlar başımıza geldi. Sonuç olarak Don Gregorio şu anda kadın kılığında, kadınlar arasında, mahvolma tehlikesiyle karşı karşıya. Ben de ellerim bağlı, artık beni bıktıran hayatımı kaybetmeyi bekliyor, daha doğrusu bundan korkuyorum. İşte saygıdeğer beyefendiler, acıklı ve bahtsız olduğu kadar gerçek olan öyküm burada sona eriyor. Sizden tek ricam, benim bir Hristiyan olarak ölmeme izin vermenizdir. Dediğim gibi ben bir an olsun benim milletimden olanların düşmüş olduğu hatayı işlemedim, suçsuzum. Sözlerini bitirdikten sonra güzel gözleri yaşlarla doldu. Hazır bulunanlardan birçoğu da gözyaşlarını tutamadılar. Genel vali şefkat ve merhametle yanına gidip tek kelime söylemeden kızın güzel ellerini bağlayan ipi kendi elleriyle çözdü. Hristiyan Moriska bitmeyen yolculuklarını anlattığı sırada genel valiyle birlikte kadırgaya çıkmış olan yaşlı bir hacı gözlerini hiç ayırmadan onu izlemişti. Kız konuşmasını bitirince adam kendini yere atıp ayaklarına sarılarak konuşması hıçkırıklarla kesilerek dedi ki: "Ah Anna Felix, benim bedbaht kızım, ben senin baban Ricote'yim. Sensiz yaşayamadığımdan seni arayıp bulmak için geri döndüm, ruhum benim." Başı önünde feci gezintisini düşünen Sancho, bu sözler üzerine gözlerini açıp kafasını kaldırdı ve hacıya bakınca valilikten ayrıldığı gün rastladığı Ricote olduğunu gördü. Kızın da gerçekten Ricote'nin kızı olduğunu anladı. Bu arada ipleri çözülmüş olan genç kız babasına sarıldı. İkisinin gözyaşları birbirine karıştı. Ricote, amirale ve genel valiye dedi ki: "Saygıdeğer efendilerim, bu benim bahtsız kızımdır. Adı Anna Felix, soyadı da Ricote'dir. Benim servetimle olduğu kadar güzelliğiyle de ünlüdür. Ben yabancı krallıklarda kendimize sığınacak bir yer aramak üzere vatanımdan ayrıldım ve Almanya'da böyle bir yer bulduktan sonra bu hacı kıyafeti içinde bir takım Almanlarla birlikte kızımı aramak ve gömülü bıraktığım servetimi almak üzere geri döndüm. Kızımı bulamadım, servetimi bulup yanıma aldım. Şimdi de gördüğünüz tuhaf ve dolambaçlı yoldan en değerli hazineme, sevgili kızıma kavuştum. Suçsuzluğumuz ve ikimizin de gözyaşları, sınırsız adaletiniz sayesinde merhametin kapılarını açabilirse, lütfen onu bizden esirgemeyin. İkimizin de aklından size karşı gelmek asla geçmediği gibi, haklı olarak sürülen soydaşlarımızın niyetlerini de hiçbir zaman paylaşmadık." Bunun üzerine Sancho dedi ki: "Ricote'yi ben gayet iyi tanırım. Anna Felix'in kızı olduğu konusunda söylediklerinin doğru olduğunu da biliyorum. Ama bu gidip gelme, iyi niyetli, kötü niyetli olma hikayelerine karışmam." Hazır bulunanların hepsi olanlara şaşırıp kalmıştı. Amiral dedi ki: "Gözyaşlarınız yeminimi tutmama kesinlikle izin vermeyecek. Güzel Anna Felix, Tanrı size ne kadar ömür verdiyse o kadar yaşayın. Haris ve küstah kimseler de işledikleri suçun cezasını çeksinler." Bu sözleri söyleyip iki askerini öldürmüş olan iki Türk'ün derhal serenden aşağı sallandırılmalarını emretti. Ama genel vali adamların yaptığının küstahlıktan çok delilik olduğunu söyleyerek onları asmamasını hararetle rica etti. Amiral de genel valinin ricasını yerine getirdi. Zaten intikam denen şey soğukkanlılıkla alınmaz. Sonra Don Gaspar Gregorio'yu içinde bulunduğu tehlikeden kurtarmak için bir çare düşünmeye başladılar. Ricote bu iş için 2000 duka altını bedelinde inci ve mücevher vermeyi teklif etti. Çeşitli yollar tartışıldı. Sonunda sözü edilen İspanyol dönmenin şu teklifi kabul edildi. Hristiyan kürekçilerin çektiği 6 çift kürekli bir tekneyle Cezayir'e dönecekti. Çünkü nerede, nasıl ve ne zaman karaya çıkabileceğini ve Don Gaspar'ın kaldığı evi o biliyordu. Amiral ve genel vali dönmeye ve kürek çekecek olan Hristiyanlara güvenmek konusunda tereddüt ettiler. Ama Anna Felix dönmeye kefil oldu. Babası Ricote de Hristiyanlar kaybolursa fidyelerini ödeyeceğini söyledi. Böylece bir anlaşmaya varıldıktan sonra genel vali kadırgadan ayrıldı. Don Antonio Moreno da Moriska'yı ve babasını genel valinin talimatıyla evinde misafir etmek üzere yanında götürdü. Genel vali gereğince ağırlanabilmeleri için kendisi de bütün imkanlarını sunacağını belirtmişti. Çünkü Anna Felix'in güzelliği kalbini şefkat ve merhametle doldurmuştu. 64. Bölüm. O güne kadar başından geçen serüvenler arasında Don Quixote'yi en çok üzen serüvene dair. Hikayede anlatıldığına göre Don Antonio Moreno'nun karısı, Ana Felix'in evlerine gelmesinden büyük bir mutluluk duydu. Hem güzelliğine hem de zekasına hayran olarak onu büyük bir zevkle ağırladı. Gerçekten de genç kız inanılmayacak derecede güzel ve zekiydi. Bütün şehir ahalisi çan sesine koşar gibi kızı görmeye geliyordu. Don Quixote, Don Antonio'ya Don Gregorio'nun kurtarılması konusunda doğru karar verilmediğini söyledi. Çünkü fazlasıyla tehlikeli bir tasarıydı. Oysa zırhları ve atıyla birlikte Berberistan'a kendisini gönderseler daha iyi olurdu. O tıpkı Don Gaiferos'un eşi Melisandre'yi kurtardığı gibi dünyanın bütün Magriplilerini aldırmadan delikanlıyı kurtarırdı. Sancho bunu duyunca "Zat-ı Ali'niz dikkat ederseniz" dedi. "Senyor Don Gaiferos eşini karadan gidip kaçırmış, yine karadan Fransa'ya götürmüştü. Ama bu durumda Don Gregorio'yu kaçırabilsek bile İspanya'ya getiremeyiz çünkü arada deniz var." "Ölümden başka her şeye çare bulunur" diye cevap verdi Don Quixote. "Kıyıda bir tekne olsun yeter. Bütün dünya engellemeye kalksa yine bineriz." "Zat-ı Ali'niz çok güzel, çok kolay anlatıyorsunuz" dedi Sancho. "Ama söylemek başka, yapmak başka. Ben dönmeden yanayım. Bana çok şerefli, iyi kalpli bir adam gibi geldi." Don Antonio dönme meseleyi başarıyla halledemediği takdirde büyük Don Quixote'nin Berberistan'a geçmesi yoluna başvurulabileceğini söyledi. İki gün sonra dönme 6 çift kürekli hafif bir gemi ile ve güçlü kuvvetli kürekçilerle yola çıktı. Ondan 2 gün sonra da kadırgalar Doğu Akdeniz'e doğru yelken açtı. Gitmeden önce amiral Don Gregorio'nun kurtarılması ve Ana Felix'in durumu ile ilgili gelişmeleri kendisine haber vermesini genel validen rica etti. Genel vali ricasını yerine getireceğine söz verdi. Don Quixote bir sabah sahilde bir gezinti yapmaya çıktı. Bütün zırhları üzerindeydi. Çünkü sık sık belirttiği gibi o zırhıyla süslenir, savaşarak dinlenir, bir an bile zırhlarını üstünden çıkarmazdı. Karşıdan aynı şekilde tepeden tırnağa zırhlanmış, kalkanında ışıl ışıl bir ay resmi olan bir şövalyenin kendisine doğru geldiğini gördü. Şövalye sesini duyurabileceği kadar yaklaştığında yüksek sesle Don Quixote'ye hitap ederek dedi ki: "Ey muhteşem şövalye! Övgülere sığmayan La Mançalı Don Quixote. Ben Beyaz Ay Şövalyesiyim. Beni görülmedik kahramanlıklarımdan hatırlayabilirsin. Seninle çarpışmaya ve bileğinin gücünü sınamaya geldim. Sebebi de her kim olursa olsun benim sevgilimin senin Dulcinea del Toboso'ndan kıyaslanamayacak kadar güzel olduğunu sana kabul ve itiraf ettirmek. Bu gerçeği açık açık itiraf edersen sen ölümden kurtulur, beni de seni öldürme zahmetinden kurtarırsın. Çarpışmaya karar verir ve yenilirsen senden bir tek şey isteyeceğim. Zırhlarını çıkaracak, serüven peşinde koşmaktan vazgeçerek bir yıllık bir süre için köyüne çekilecek. Orada elini kılıcına sürmeden barış ve huzur, hayırlı bir sükunet içinde yaşayacaksın. Çünkü mülkünün artması, ruhunun kurtuluşu için bu gerekiyor. Eğer yenilen ben olursam, başım senin insafına kalacak, zırhlarım ve atım ganimetin, kahramanlıklarımın şöhreti senin olacak. İki şıktan hangisini tercih edeceğini düşün ve hemen cevabını bildir. Çünkü bu işi halletmek için bugünden başka zamanım yok." Don Quixote hem Beyaz Ay Şövalyesi'nin kurumuna hem de düellonun sebebine şaşırmıştı. Ağır ve haşin bir eda ile cevap verdi: "Ey kahramanlıkları şu ana kadar kulağıma gelmemiş olan Beyaz Ay Şövalyesi, soylu Dulcinea'yı hiç görmemiş olduğunuza yemin edebilirim. Çünkü eğer görmüş olsaydınız, biliyorum ki böyle bir işe girişmekten kaçınırdınız. Zira onu görmekle, güzelliğiyle kıyaslanabilecek bir güzellik olmadığını, olamayacağını kavramış olurdunuz. Bu sebeple size yalan söylediğinizi değil, yanıldığınızı ifade ederek, saydığınız şartlarla düello yapmayı kabul ediyorum. Hem de belirlemiş olduğunuz günü geçmesin diye derhal. Sadece sizin kahramanlıklarınızın şöhretinin bana geçmesi şartını kabul etmiyorum. Çünkü ne gibi kahramanlıklar olduklarını bilmiyorum. Bana kendi kahramanlıklarım nasıl olurlarsa olsunlar yetiyor. Buyurun, çarpışmak için istediğiniz tarafı seçin. Ben de aynı şeyi yapacağım. Tanrı'nın verdiğini Aziz Petrus kutsasın. Beyaz Ay Şövalyesi şehirden görülmüştü. La Mancha'lı Don Quixote ile konuşmakta olduğu genel valiye haber verildi. Bunun Don Antonio Moreno veya şehrin diğer soylularından biri tarafından uydurulmuş yeni bir serüven olacağını düşünen genel vali, derhal Don Antonio ve refakatindeki birçok soyluyla birlikte sahile gitti. Tam o sırada Don Quixote gerekli mesafeyi almak üzere Rosinante'nin dizginini çekiyordu. Genel vali iki şövalyenin düello yapmak üzere döndüklerini görünce ortalarına girdi ve bu ani çarpışmanın sebebini sordu. Beyaz Ay Şövalyesi güzellik iddiası olduğunu söyledi ve Don Quixote'ye söylediklerini kısaca tekrarlayıp iki tarafın ileri sürdüğü düello şartlarının kabul edildiğini belirtti. Genel vali Don Antonio'nun yanına gitti ve usulca bu Beyaz Ay Şövalyesini tanıyıp tanımadığını, bunun Don Quixote'ye oynanan bir oyun olup olmadığını sordu. Don Antonio şövalyeyi tanımadığını, düellonun şaka mı gerçek mi olduğunu da bilmediğini söyledi. Bu cevabı alınca genel vali düellonun yapılmasına izin verip vermemek konusunda bir tereddüt geçirdi. Fakat şaka olmamasına ihtimal vermeyerek aradan çekildi ve dedi ki, "Saygıdeğer şövalyeler, bu durumda ya itiraf etmek ya da ölmekten başka çare yoksa, Senyor Don Quixote Nuh deyip peygamber demiyor, Zat-ı Ali'niz Beyaz Ay Şövalyesi de peygamber deyip Nuh demiyorsa, Tanrı yardımcınız olsun, çarpışın."